Ayrım 19. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 224. İhanetle mücadele ve istiklal mahkemeleri gerçeği. Kurtuluş Savaşı'ndan rahatsızlıklarını ifade etmek için bahane arayan dinci ve dinsiz güruhun diline doladığı konulardan biri de müdafaa-i hukuk öncülerinin ihanetle mücadele için kurdukları istiklal mahkemeleridir. Özellikle dincilerin bu mahkemeler vesilesiyle söyledikleri yalanlar insan idrakini zorlayacak kadar sınırsız ve hayasızcadır. 30 bin kişinin asıldığından, sarıklı sakallı nur yüzlü din adamlarının katledildiğinden dem vurur dururlar. Bunların ne menem tuğmeler olduğuna asla temas etmezler. Tuğme olayının 10 küsur ayetle bize ifşa edilmesinin Kur'an-ı Muhammedi hikmetine ise asırlardır zaten dönüp bakmamışlardır. Çünkü orada kendilerini rahatsız edecek, ele verecek çok ama pek çok gerçeğin saklı olduğunu biliyorlar. Tume bin Ubeyrık haininin lanetli kimliği ve o kimlikten çıkarılması gereken dersler bu ümmete özellikle Anadolu halkına vaktinde tanıtılmış olsaydı Kurtuluş Savaşı'nın boyutlarını da çilesini de öncülerini de çok daha iyi anlamış olacaktık. Bundan önemlisi Kurtuluş Savaşı'na ve öncülerine Haçlı emperyalizmin güdümüyle saldıranların ne menem mahlukat olduğunu zamanında ve layıkıyla anlamış olacaktık. Ne yazık ki bu imkan ve fırsatların tümü yitirilmiştir. Çünkü aydınlar ve ulema görevini layıkıyla yapmamıştır. Büyük bir kısmı söz gümüşse sükût altındır. Melun kuralı uyarınca yiyip içip bir kenara çekilmeyi meziyet sanmıştır. Görevini yapan sayılı bir kısım bilgin ve aydınsa yeteri kadar etkili olamamıştır. Daha doğrusu böylelerinin etkili olması bir biçimde önlenmiştir. Hain yargılayan mahkemeler. İstiklal mahkemeleri meselesi bizim bir vicdan borcu görerek ele aldığımız meselelerden biridir. Ancak burada geniş bilgiler vermek, bu eserin amacını ve sınırlarını aşar. Burada yapacağımız, ihanetle mücadele bağlamında kısa bilgiler arz etmek olacaktır. Bu mahkemelerin anlam ve önemleri adlarında saklıdır. İstiklal yani bağımsızlık mahkemeleri. Bağımsızlığını elde etmek için mücadele veren bir milletin bu mücadelesine engel olmaya çalışan iç ihanet odaklarının bertaraf edilmesi esas alınmıştır. Yani omurga kavram, amaç ve harekat noktası bağımsızlıktır. Bu mahkemelere bundan daha anlamlı ve güzel bir isim bulunamazdı. İstiklal mahkemeleri tamı tamına hain yargılamak için kurulmuş mahkemelerdir. Bu mahkemeler şu ihanet suçlarını yargılamışlardır. 1. İhaneti vataniye, vatana hiyanet kanunundan doğan suçlar. 2. Firariler, askerden kaçanlar hakkında kanundan doğan suçlar. 3. Askeri ve siyasi casusluk suçları. 4. Tekalifi milliyeye, Kurtuluş Savaşı için gerekli milli yardım yükümlülüğünü yerine getirmeye aykırılık suçları. 5. Pontusçuluk yapanların ihanet suçları. İstiklal mahkemeleri günümüz mülhak hainlerinin iddia ettikleri gibi hukuku dışlamak için değil, hukuku süratlendirmek için kuruldular. Bu mahkemeleri kuran müdafaa-i hukuk idraki, İstilacılarla hainlerin memleketi yangın yerine çevirdikleri bir zamanda açılan Millet Meclisi'nin ilk gününde Müdafaa-i Hukuk Başbuğu'nun şu talebiyle karşılaştı. Temyiz Mahkemesi'ni de Yargıtay'ı da hemen açmalıyız. Atatürk bunun için İstanbul Temyiz Mahkemesi azalarını davet etmişti. Fakat onlar gelemediler. Atatürk arkadaşlarına şöyle dedi. Meclisle beraber yüksek adalet makamı olan Temyiz Mahkemesi'nin de açılması zorunludur. Bunun üzerine Anadolu'da hizmet eden eski tecrübeli mahkeme reisleri temyize aza seçildiler. Temyiz Mahkemesi ilk kez Sivas'ta hükümet konağının alt katında açıldı. 4 daire olarak kuruldu. Ceza, hukuk, istida, şeriye daireleri. Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin iç alemi 105. İşte müdafaa hukuk bu. İşte onun başbuğu bu. O günkü kahır, kan, acı ve ıstırap meydanında ilk işlerden biri olarak yüksek yargının konuşlandırıldığı sağcı iktidarlarının yönettiği modern müreffeh Türkiye'sinin Sivas'ında şehrin ortasında Allahu Ekber tamtaları çalınarak onlarca insan benzin döküp diri diri yakılıyor. İşte müdafaa hukuku ve onun ölümsüz başbuğunu diktatörlükle, otoriterlikle değil, itham edenlerin vicdan ve iman kıratları da bu. Aynı gün, aynı başbuğ şunu da istemiştir. Divanı, muhasebatı, Sayıştay'ı da hemen kurmalıyız. Devletin mali işleyişini adalet ve hak adına denetleyecek yüksek makam bile o gün hemen gündeme alınıp kurulmuştur. Divanı Muhasebet Ankara'da kuruldu. Müdafaa hukuk öncülerinin şu hukuk vicdan ve hassasiyetlerine bakın. Okan ve Ateş Meydanı'nda kim çıkıp da yargıyı denetleyecek yüksek yargı makamını, devletin harcamalarını denetleyecek yüksek muhasebe makamını hemen açalım diyebilir. Esas bunu söyleyene delirmiş derler. Ama müdafaa-i hukuk idraki bunu yapmıştır. Allah aşkına divanı muhasebat neyi denetleyecekti? Meclisin damı akıyordu. Elektrik yok. Gaz lambalarıyla çalışıyordu. Milletvekillerinin yatması için herhangi bir otel yok. 32 bin nüfuslu Ankara'nın bir muallim mektebinin odaları, koridorları, mebusların yatması için tahsis edildi. Mebuslar yerlere serdikleri şilteler üzerinde yatıyorlardı. Karyola yok, ranza yok. Bakanların birer, bazılarının ikişer odaları vardı. Üzerinde çalışacak masa yok. Masa yerine sandıklar, meyve kasaları kullanılıyordu. Milletvekillerinin giymeler için birer takım koyu elbise temin edilemiyordu. Marif vekili Hamdullah Supi'nin koyu bir takımı vardı. Yabancı delegelerle görüşecek vekiller o takımı sırayla ödünç alıp giyerlerdi. Maaşları 100 lira olan mebuslar en zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlardı. Ayrıntılar için bakınız Şapolyo AGE 105-106. Divanı muhasebat neyi denetleyecekti? Denetleyecek bir şey yoktu ama hukuka, insana saygı, idrak ve hassasiyetinin tecelli etmesini isteyen bir büyük iman ve aşk vardı. Mesele şudur, milli mücadeleye bir biçimde ihanet edenler, önceleri normal mahkemelerde yargılanıyordu. Hatta 29 Nisan 1920 gibi çok erken bir tarihte çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuş, ihaneti vataniye kanunundan doğan suçlara bile bidayet mahkemelerinde bakılıyordu. Ancak bu mahkemelerin uzun yargılama ve temyiz süreçleri hainlerin vatanı yangın yerine çevirdiği bir ortamda sonuç alınmasını engelliyordu. Hainler hainliklerini icraya devam ediyorlardı. Daha ciddi tedbirler gerektiği belliydi. 11 Eylül 1920'de askerden kaçan hainleri cezalandırmak için firariler hakkında kanun çıkarıldı ve bu kanunun 1. maddesinde askerden kaçan hainleri yargılamak üzere TBMM üyelerinden seçilecek hakimlerin bakacakları İstiklal Mahkemelerinin kurulması hüküm altına alındı. Bu demektir ki İstiklal Mahkemeleri ilkin sadece askerden kaçan hainleri yargılamak için kuruldu. Her İstiklal Mahkemesi askerden kaçanlara kıtalarına dönmeleri için belli bir süre tanıyacak. Bu sürede görevlerine dönmeyenler ihanetten yargılanacaklardı. 18 Eylül 1920 günü hükümet 14 bölgede İstiklal Mahkemeleri kurulmasına ilişkin teklifini TBMM'ye sundu. TBMM hükümeti çok basiretli bir davranış daha sergileyerek kurulacak İstiklal Mahkemelerinin aynı zamanda ihaneti vataniye kanunundan doğan suçlar ile askeri ve siyasi casusluk suçlarının da yargılamasını temin edecek bir ek teklif getirdi. 26 Eylül 1920'de 28 sayılı İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesine müzeyyel kanun çıkarıldı. Teklif doğrultusunda 7 bölgede İstiklal Mahkemeleri kurularak üyelerinin seçimi derhal gerçekleştirildi. Bu 1. tertip İstiklal Mahkemeleri 31 Temmuz 1920'de Başkumandanlık emriyle kurulan yeni İstiklal Mahkemelerinin işe el koyması üzerine faaliyetlerine son verdi. İstiklal Mahkemeleri 1 Ekim 1920'den 11 Mayıs 1923 tarihine kadar yürüttüğü yargılama faaliyetlerinde toplam 3.919 haine idam cezası vermiştir. Bu cezaların infaz edilenlerinin ise en ileri rakam 1500 olduğu tespit edilmiştir. Muhtelif cezalara çarptırılanların sayısı 40 bin küsürdür. 11.744 kişi de beraat etmiştir. Günümüzün dışarıdan güdümlü cumhuriyet düşmanı dinci ve dinsiz hainleri, mülhak hainler bu idamları 20 bin, 30 bin diye hayali rakamlarla ifade etmekteler. Bu iddiaların tartışmasız, tevilsiz, iftira olduğu kesindir. Dinci ve dinsiz hainler, İstiklal mahkemeleri şu kadar insanı astı derken, büyük ihtimalle bu mahkemeleri kuran iradeyle alay ediyorlar. Yani ironik bir eda ile şunu demek istiyorlar. Sizin aklınız erseydi 1000, 2000 kişi değil, 20, 30 bin kişi asardınız. Ama işi yüzüne gözüne bulaştırdınız. Ve bugün hatanızın faturası size emperyalizm ve içerideki hizmetçileri tarafından ağır biçimde ödetiliyor. Bu ihtimal doğruysa şunu söylemek gerekecektir. İstiklal mahkemeleri asmaları gereken hainlerin en fazla onda birini astı. Meselenin bu yanına ileriki zamanlarda tarih karar verecektir. Biz hukuk mesleğinden bir insan olarak şunu gördük. Bu mahkemeler bağımsızlık düşmanı iç hainler tarafından yangın yerine döndürülmüş bir coğrafyada olağanüstü yetkiler kullanmak üzere kuruldu. Ama işleyişlerinde biraz da Atatürk'ün hatalı hümanist müdahaleleriyle adeta normal mahkemeler gibi işletildi. Günümüzün dinci ve dinsiz hainleri büyük ihtimalle bu paradoksu görmüşlerdir. İroni konusu yaptıkları budur. Tam bu noktada tarihçi Enver Behnan Şapolyon'un bir emsaline başka bir yerde rastlayamadığımız bir kaydına dikkat çekmek isteriz. İstiklal mahkemelerini kuran irade ve o mahkemelerin başına getirilen yargıçların İslam tasavvufundan beslenmiş engin ve müşrik vicdanlarının öylesine netametli bir dönemde bile nasıl çalıştığını gösteren o satırları özetleyerek vereceğiz. İstiklal mahkemeleri vatan hainlerini, asker kaçaklarını, isyan edenleri muhakeme ediyordu. Bu mahkemelerin azaları hep mebuslardan seçilmekteydi. Bu mahkemeler ne nizami mahkemeler ne de divani harplerdi. Bu mahkemeler vatan hainlerini süratle, şiddetle cezalandırmak üzere kurulmuştu. İhtilal mahkemeleri kararı vatanın selameti esasına dayanıyordu. Vatan hainleri hiç merhamet edilmeden cezalandırılıyordu. Karşıdaki duvarda bir levha üzerinde şunlar yazılıydı. Mücadelesinde yalnız Allah'tan korkar. Enver Behnan Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin iç alemi 50-58. Şapolyo, üzerinde olduğumuz konuda önemli bir vicdan muhasebesine götürecek ve bizzat yaşadığı müthiş bir mahkeme sahnesini de önümüze getiriyor. İzleyelim. Mazun hakkında rapor ve fezleke katip tarafından kısa cümlelerle okunuyordu. Mazun, zabıtları dinledikten sonra reis yaptığı hıyanetin sebeplerini soruyordu. Duruşmaya Kayserili bir Ermeni'den başlandı. Ermeni'nin suçu şu idi. Birinci Cihan Harbi'nde asker kaçağıymış. Bu sırada birçok cinayetler işlendiğinden idama mahkum edilmiş fakat ele geçirilememiş. Müteakereden sonra memlekette serbest dolaşmaya başlamış. Milli mücadele başlar başlamaz dağa çıkmış. Yol kesicilik yapmış. Nihayet Kastamonu yakınında bulunan bir yaylada bir çoban hayvanlarını otlatıyormuş. Bu Ermeni eline geçirdiği bir balta ile çobanı parça parça etmiş. Maktulün cesedini ortadan kaldırmak için de ateşte yakmış. Sürüden bir koyun keserek onu da bu ateşte pişirmiş. Çobanın dağ harcığında bulunan bazlamalarıyla yoğurdunu da yiyerek karnını iyice doyurmuş. Boğaz tokluğuna bu cinayeti işlemiş. Bu asker kaçağı zaman zaman eline geçirdiği silahlarla da türlü cinayetler işlemiş. Reis, bu yaptıklarına ne dersin? Çobanı niçin öldürdün? Diye sorduğu zaman, iki bacağının titrediği hala gözümün önündedir. Kendisini müdafaa için ancak şunu söyledi. Cahillik ettim efendim. Ermeni ve Rum'dan sonra bir Türk'ün mahkemesine geçildi. Bu ihtiyar, İnebolu'nun Çatal nahiyesinden bir köylüydü. Pek sakindi. Reis sordu. Baba, sen cepheden kaçan asker oğlunu evinde saklamış, bir asker kaçağına yataklık etmişsin. Deyince, köylü gözlerini reise dikti. Fesübhanallah der gibi başını salladıktan sonra elini koynuna sokarak birkaç kafa kağıdı çıkardı. Sonra reise, reis bey şu kafa kağıtlarının içini okursan bana dediğinden utanırsın. Reis, neden? Bu nüfus kağıtları Balkan ve Umumi Harp'te şehit düşen oğullarıma aittir. İki tane arslanımı bu millet uğrunda şehit veren baba, üçüncü oğlunu bu ölüm dirim harbinde bir kahpe saklar gibi gizlemez, reis bey, diye gözlerini açtığı zaman salon inledi. Bu kahramanlık sahnesi pek heyecanlıydı. Memleketin hakiki sahibi konuşuyordu. Ben heyecanımdan titredim. Hakimler dondu. Bu Anadolu'nun bekçisi ihtiyar binbir yamalı mavi mintanını birdenbire yırttı. Çıplak ve kıllı göğsü göründü. Ne olacak diye hep bakıyorduk. Yakına gel de şu kalbura dönmüş göğsüme bak. Burada ne çok kurşun yarası göreceksin. Ben bu yaraları çeşitli düşmanlardan aldım. Bağrım yaralıdır. Ben nasıl olur da son oğlumu asker kaçağı olarak saklarım. Ben bunu yapamam. Bu gavurlar gibi hain değilim. Hem beni bunlarla niye yan yana oturttunuz? Şikayette bulunduğu bir sırada bir polis komiseri içeri girerek reise bir kağıt uzattı. Bu kağıdı okuyan Necati Bey ağlamaya başladı. Sonra baba küçük oğlun da İnönü'de şehit düşmüş. Affedersin, il muhabiri şimdi bana geldi. İhtiyar millet sağ olsun. Siz aslanlarım sağ olun dediği zaman ateşli bir milliyetçi olan Necati Bey kendini kaybederek baba bizi affet. Bir yanlışlık olmuş. Türk hain olamaz diye ağlıyordu. Baba serbestsin. Köyüne gidebilirsin. İhtiyar mahkemeden çıkıp gitti. Bu kahramanlık sahnesi hepimizi ağlatmıştı. Vatan hainlerine merhamet edilmemek lazımdı. Biz onları öldürmez isek onlar bizi daha feci şekilde öldüreceklerdi. Davamız çok büyüktü. Ölüm ve dirim savaşına girmiştik. Batıdan düşman kanlar dökülerek, ocaklar söndürülerek geliyordu. Vatanın dört tarafı ateşten bir çemberdi. Her taraf yanıyordu. Vatansız, istiklalsiz kalmak tehlikesi her gün bize yaklaşıyordu. Ayrıca bir de içimizdeki düşmanlarla uğraşmak ne güç ve ne acı idi. Çapolyo, AGE 52-56. Müdafaa hukukun bağımsızlık için çırpınan mahkemeleri hiyanet söz konusu olduğunda göz bebeklerine bile acımıyorlardı. Ama hiyanet söz konusu olmadığında insanların öteki suçlarını, sürçmelerini görmezlikten gelebiliyorlardı. Tek ve bağışlanmaz davaları hiyanet idi. Çünkü canlarını en çok o yakmış, mukaddes davalarına en büyük zararı o vermişti. İskilipli Atıf ve Müftü Ali Rıza örneği. Dini bir meselede bir karşı çıkış noktası yakalayarak emperyalizme karşı savaşanları buradan topa tutarak zayıflatmak ve bu süratle Haçlı emperyalizme takviye sağlamak Atıf Hoca, Mustafa Sabri gibi aydınlık ve akıl düşmanlarının şiarı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. En yaman örneklerden biri Şapka Risalesi sahibi İskilipli Atıf Hoca'dır. Bu Atıf Hoca, hain Mustafa Sabri'nin başkanlığını yaptığı ve daha çok bir Molla Papaz işbirliği kurumu olarak çalışmış, Tali İslam Cemiyeti'nin ikinci başkanı olarak da görev yaptı. Onun idamına yol açtığı söylenen, gerçekte ise idama mahkumiyetle hiç alakası olmayan risalesi, Frank Mukalletliği ve Şapka, dini ve ilmi açıdan hatalarla dolu, İslam, fıkıh ve tefsir kaynaklarının temel kabullerine aykırılıklarla dikkat çeken, kişisel kin ve saplantıların hükme esas alındığı, halkı sinsi ve maskeli bir biçimde tahrik eden ve belli bir ekibi cihat açılması gereken, mürtet kafirler olarak hedef gösteren bir provokasyon ve aforizma kitapçığı görünümündedir. Ama asılmasının sebebi bu risalesi değildir. Atıf Hoca tıpkı fikirdaşı Mustafa Sabri gibi dinin buyruklarını, Kur'an ayetlerini, bütün fıkıh ve tefsir kurallarını çiğneyerek kendi istediği yere çekmeye, tağyir ve tebdile tutkun, ilim, edep ve erkanı bakımından son derece pervasız, mütecaviz bir adam görünüyor. Yeri geldiğinde din adına açıkça yalan söyleyebiliyor. Yazdığı her satırda İslam'ın belirgin vasfı olan kolaylık ve hoşgörüye, kini ve düşmanlığı aşikar. İslam'ın temel anlayışının aksine, insana zorluk çıkarmaya, hayatı zorlaştırmaya tutkun, her yanından engizisyon zihniyeti tutan bir adam. Tahirul Mevlevi'nin yayınladığı ünlü Mahfil dergisine yazdığı bir baş makalede, bakınız Mahfil, cilt 3, sayı 29, Rebiül Evvel 1341. İslam'da kadın erkek münasebetlerini, özellikle tesettür meselesini inceliyor. Bir kere kadınları eve kapatmaya, erkeklerle görüştürmemeye, kadını evin azat kabul etmez kölesi yapmaya kararlı. Bütün ayetleri, bütün dinin kavramları o esas aldığı noktaya getirmek için akıl almaz cambazlıklar yapıyor. Tefsir ve fıkıh adına sürekli yalan söylüyor. %90 %9 kolaylık, %1 zorluk gördüğü bir konuda, %1'i eline ve diline dolayıp dini zorla, tahammül edilmezliğe, yaşanamazlığa esir ediyor. Okuduğunuzda elinizde olmadan şöyle düşünüyorsunuz. Bu adam insanlık düşmanı, özellikle kadınların amansız düşmanı. Bu adamı bu dinin başına kim musallat etti? Bu dine 10-15 tane Atıf Hoca'yı sözcü yapın, başka düşmana gerek yok. En kısa zamanda bu dini insanlığın gözünde bir nefret kurumuna dönüştürüp yerle bir ederler. Andığımız yazısında Ahzab suresinin Hazreti Peygamber'in eşlerinin özel durumunu düzenleyen ve onların diğer Müslüman kadınlardan farklı olmaları gerektiğini açıkça beyan ederek yapılan düzenlemenin diğer Müslüman kadınları bağlamadığını kendisi söyleyen, yani koyduğu hükmün mukayyet bir hüküm olduğunu bildiren 33 ve 35. ayetlerini evirip çevirerek bütün Müslüman kadınlara teşmil ediyor ve genel kanaatin tam aksine Müslüman kadınların zaruret olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği hükmüne varıyor. İlim ve din adına tam bir facia olan bu yazıdan birkaç satırı kısmen sadeleştirerek buraya almak istiyoruz. Beyan olunan nususi, Kur'aniye, zahiren ezvaci, mütaharrati, nebeviye, peygamberin hanımlarına tahsis olunmakta ise de ya onlara tebaan veyahut özel hükmü zikredip geneli kastetmek türünden mecaz olarak hükmü sair Müslüman kadınlarına da şamildir. Genellenir. Binaenaleyh, Diyaneti, İslamiye'yi kabul eden her kadın anılan nasların hükmü altına girmektedir. Fıkıh ve tefsirin oturmuş kuralları ve anılan ayetler konusundaki ortak kabule tamamen aykırı bir saptırma. Bu zat ne yazık ki sadece Engizisyen mantığının zıbunu değil, aynı zamanda ruhen hasta ve kısmen de sapık bir adam görünümünü veriyor. Anılan yazısında birbirine edebiyen mahrem olanların bile vücutlarının kol, bacak, diz, yüz gibi kısımlarına bakmalarını, şehvet yoksa kaydına bağlamak gibi insanlık ve ruh sağlığı açısından facia sayılacak bir saplantı öne çıkarıyor. Bu sapık mantığa göre siz mesela annenizin veya kızınızın bacağına, hatta yüzüne, saçına bakabilmek için bunun şehvet dışında olduğunu tespit etmeniz, sağlamanız gerekir. Şehvetin karışması muhtemel bile olsa onların vücudunun herhangi bir yerine, yüzlerine bile bakamazsınız. Bu şehvet dışılık nasıl sağlanacak ve nasıl ispatlanacaktır? Böyle bir şeyin telaffuzu bile bir insanlık suçudur. Müslümanları böyle bir şartın zebunu yapmak, onları dünyanın önünde mahremlerine bile kötü niyetle bakan sapıklar durumuna düşürmez mi? Anılan yazısında mahremlere bakmanın şartlarına ilişkin şu rezil satırları yazıyor. Şu kadar ki şehvete vesile olacağı muhakkak veya muhtemel bulunursa mahremlere dokunmak, onlara bakmak şer'an haramdır. Zira şehvet kaynaklı dokunuş ve bakış zinadır. Bunun mahremler arasında vuku ise daha kötüdür. Sapık mantık devam ediyor. Binaenaleyh, dini celili İslam, kadınların 13 sınıf erkekle evlenmenin ebediyen haram olduğu erkekler, ihtilatlarına aynı mekanda bulunmalarına ruhsat vermiştir. Gerek tenha, gerekse insanların toplu bulunduğu mahallelerde bu 13 sınıftan başka erkeklerle kadınların ihtilatları şer'an yasak ve haramdır. Şu kadar ki tanıklık yapmak vesaire gibi zaruri hallerde zaruretin icap eylediği miktarda ihtilatlarına şer'an ruhsat verilip anılan miktardan fazlası haram kılınmıştır. Atıf Hoca'nın Engizisyon papazlarının kaleminden çıkmış izlenimi veren ilim ve din dışı tespitleri şöyle sürüyor. Şu halde dini celili İslam'ı kabul ve ona iman etmiş olan genç kadınların yabancı, yani aralarında nikah caiz olan erkekler ile han, otel, apartman, mektep, dershane, hükümet daireleri, bağ, bahçe, mesire, çarşı ve pazar gibi mahallelerde zorunluluk olmadıkça zorunluluk nedir? Engizisyon mollası onu asla tanımlamıyor. Birlikte olmaları şer'an, haram ve yasaktır. Atıf Molla ve benzerlerinin dillerine doladıkları şu zaruretin tarih boyunca hiç doğmadığını asla unutmayalım. Bakın o zaruret bugün Burkan'ın cehennemi kıskacında kıvranan Afganlı kadın, evinin dışına çıkarılmayan, otomobil kullanmasına izin verilmeyen suhutlu kadın için hala doğmamıştır. Eğer Atıf Hoca gibi Engizisyon mollalarının tasallutundan Cumhuriyet sayesinde kurtulmasaydı, Türk kadını içinde doğmamış olacaktı. Bu engizisyon mollaları bu zaruret tabirini hüküm verirken bir yumuşatıcı ve kandırıcı olarak kullanırlar. Ama iş hayata intikal ettiğinde engizisyon tasallutunun bu zorunluluğun doğmasına izin verdiğini asla göremezsiniz. Atıf Hoca sapık mantığının sergilediği ezeyanlar bu minval üzere devam edip gitmekte ve perfazlığının son örneği şu paragrafla ortaya konmaktadır. Şunu da arz edeyim ki mahrem olmayanlarla aynı mekanda bulunmamak şartıyla genç kadınların kendilerine mahsus olan mahallelerde kendileri gibi kadınlardan veya mahremleri bulunan erkeklerden veya şehvetten kesilmiş ihtiyar ve hadım kimselerden ilim, sanat öğrenmelerinde, kendilerine mahsus olan imalathanelerde sanat icra etmelerinde dini yasak yoktur. Yorum yapmaya ne gerek? Engizisyon mollalarının İslam'a yamattıkları bu şartlar iki şekilde doğabilir. Kadının evden çıkmaması ki engizisyon sapıklığının esas hedefi budur, kadının ölmesi. Bu iki şartın dışında bu musallat mantığın söylediklerini hayata geçirmenin imkan ve ihtimali yoktur. Şimdi biz bahsimizi kadın erkek birlikteliği konusunda akıl almaz şartlar uyduran mantığın suratına ilahi bir tokat gibi çarpan şu Kur'an ayetlerini vererek noktalayalım. Hep birlikte veya ayrı ayrı yemek yemenizde sizin için hiçbir sakınca yoktur. Nur Suresi 61. Demek oluyor ki sapık mantığın fütursuzca kirlettiği dini celili İslam, bırakın sokakları, okulları, dershaneleri, kadınla erkek aynı sofrada, aynı masada birlikte yemek bile yiyebilirler. Kur'an olabilecek en ileri örneği vermiş. Ötekilere gerek görmemiştir. Bir Kur'an'ın anlattığı dine, bir de biraz önceki engizisyon zihniyetinin anlattığı dine bakın. Bizim aklımıza bir soru takılıyor. İslam'ın akılcı, insancı, nezih mirasına vücut veren büyük ilim ve irfan öncülerimizi tenzih ederek söylüyorum. Bu engizisyon takımı şu Muhammed ümmetine asırlardır yaptığı fenalık ve zulümlerle İslam'a bulaştırdığı sapıklık ve ilkellik kirlilerinin hesabını Allah'a nasıl verecektir? Bir de birileri hiç utanmadan bu adamların mazlumluklarından dem vurarak istismarcılık tezgahı işletmektedir. Bu ikincilerin hayasılığından doğan günahlar, o birincilerin sapıklığından doğan günahlardan daha hafif midir, daha ağır mıdır bilmiyorum. İstiklal mahkemeleri bu adamı asmıştır. Bence büyük yanlış yapmıştır. Asmamalıydı. Evet, asılması hukukun şekli kuralları açısından yanlış değildi. Ne var ki asılınca arkadan gelenler onu gerçekten bir adam zannedebiliyorlar. Asıldığı ve bu sayede adam zannedildiği için ölüsü de dirisi gibi millete zararlı oluyor. 19. ayrımın sonu, sayfa 236.